20. Ayrım, sayfa 223. Tacizci, Lars Kepler. 56. Bölüm. Margot deri çantasını açarak Erich'e mahkeme kararını ve adli psikiyatrik değerlendirmenin birer kopyasını uzattı. Ayaklı abajurun sıcak ışığı cilalı ceviz parkelere ve duvarlara gömülü kitaplıklardaki ciltlerin deri sırtlarına yansıyordu. Vitraylı pencerelerin dışı o kadar karanlıktı ki meyve ağaçlarının dop dolu dalları tamamen görünmez olmuştu. Erich küçük sekizgen masada adamın karşısına oturdu, belgelere göz attı, başıyla onayladı ve gözlerini karşıya dikti. Evet, onu hatırlıyorum. Bir çırağı ya da müridi olduğunu düşünüyoruz. Belki de ortada bir taklitçi var. Bu mümkün. Eğer benzerlikler bu kadar güçlüyse... bu konuda görüş bildiremem. Margot saatini düzeltmek için bileğini salladı. Bugün Rocky Kirkland'la konuştum dedi. Ona bir sürü soru sordum. Fakat sessizce yatağının üstünde oturup televizyona baktı. Erich eski değerlendirmeleri işaret ederek ciddi beyin hasarına uğramıştı dedi. Söylediğim her şeyi duyabiliyor ve anlayabiliyordu. Sadece cevap vermek istemedi. Margot gülümsedi. Bu tür hastalarla uğraşırken başlangıcı yapmak biraz güçtür. Margot öne eğilince karnı bacaklarına değdi. Bize yardım edebilir misiniz? Nasıl? Onunla konuşun. Daha önce size güvenmişti. Onu tanıyorsunuz. Erich'in kalbi daha hızlı atmaya başladı. Hislerini dışarı vurmaması gerektiğinden ellerinin titremesine engel olmak için onları kavuşturdu. Büyük olasılıkla Rocky'nin mazereti hakkında konuştuğu adli psikiyatrik değerlendirmenin ses kayıtlarını bulacaklardı. Fakat Rocky suçlu olduğu için mazeret konusu gündeme gelirse Erich her zaman bunu ciddiye almadığını söyleyebilirdi. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Rocky'nin kiminle çalıştığını öğrenmek istiyoruz. Erich başıyla onayladı ve hiç olmasa bundan sonra özgür olacağını düşündü. Artık sırtından atamadığı bu bilgi yükünü taşımak zorunda kalmayacaktı. Rocky sessizce otursa bile onlara Rocky'nin suçladığı kişiden bahsedebilirdi. Hatta Bjorn Kern'i tekrar hipnotize edebilir ve sonra onlara Suzanne'nin kulağına yapışık duran elden bahsedebilirdi. Aslında bu konu benim sorumluluğumun biraz dışında diye söze girdi. Elbette ücretinizi karşılayacağız. Demek istediğim bu değildi. Görevin ana hatlarından haberdar olmalıyım ki işverenlerime ne diyeceğimi bileyim. Margot başıydı onaylarken dudakları bir şey söylemek üzereymiş gibi aralandı ama fikrini değiştirdi. Erich, ayrıca hastaya da ne söyleyeceğimi bilmem gerekiyor dedi. Yani eski ortağını yeniden öldürmeye başladığını düşündüğünüzü ona söylememe iznin var mı? Margot elini salladı. Erich, Margot'un meslektaşının hafifçe gerilerek kollarını kavuşturduğunu fark etti. Pazarlık payı bırakıp bırakamayacağımızı görmemiz gerekecek dedi Margot. Elbette bunu henüz bilmiyoruz ama ona hastane dışında denetimli geziler vaat edebilirsiniz. Margot soluğu kesilmişçesine sustu. Eli karnına gitti. İnce evlilik yüzüğü şişen parmağını sıkıyordu. Erich bugün ona ne dediniz diye sordu. En çok kimlerle temas kurduğunu sordum. Bunu neden sorduğunuzu biliyor mu? Hayır, söylediğim hiçbir şeye tepki vermedi. Beyninde hafızasını etkileyen epileptik hareketlilikler var ve teşhisine göre narsistik ve paranoid bozukluklardan muzdarip. Fakat tüm bulgular aklının yerinde olduğunu işaret ediyor. Erich sustu. Margot ne düşünüyorsunuz diye sordu. Ona bu soruları neden sorduğumu söyleyebilecek otoriteye sahip olmak isterdim. Ona seri katilden mi bahsedeceksiniz? Aksi halde Rocky yalan söylediğimi büyük olasılıkla anlayacaktır. Adam Margot dedi. Bu noktada araya girmem.
Ne?
Adam sesini alçaltırken tedirgin görünüyordu. Bu polisin işi dedi.
Margot ters bir şekilde başka seçeneğimiz yok dedi.
Sadece fazla ileri gittiğini düşünüyorum dedi adam.
Öyle mi?
Önce Yuna'yı bu işe bulaştırdın, şimdi de bir hipnozcunun pislik yapmasına izin veriyorsun.
Erich, Yuna Linda'dan mı söz ediyorsunuz diye sordu.
Adam ben sizinle konuşmuyorum diye cevap verdi.
Margot Yuda geri döndü dedi.
Nerede?
Geri döndü demek pek doğru değil dedi adam.
Hadding'de romanlarla yaşıyor. Alkolün teki ve...
Margot araya girerek bunu bilmiyoruz dedi.
Pekala Yuna'dan iyisi yok dedi adam.
Margot Eric'in soran bakışlarıyla karşılaştı. Yuna bayıldı ve St. Göran'da acil servise kaldırıldı dedi.
Eric ayağa kalkarak ne zaman diye sordu.
Dün.
Eric derhal telefonu alıp hastanenin yoğun bakım servisindeki bir meslektaşının numarasını tuşladı ve bağlantının kurulmasını bekledi.
Margot ayağa kalkarak Rocky ile ne zaman konuşabilirsiniz diye sordu.
Eric yarın sabah ilk işim oraya gitmek olacak derken meslektaşı telefonu açtı.
57. Bölüm.
Eric Sengöran Hastanesi'ndeki doktorla kısa bir konuşma yaptıktan sonra iki dedektifi kapıya kadar geçirdi. Katrina ile adam hole doğru yürürlerken birbirlerine bakmadılar ve Eric onların kavga ettiklerine dair güçlü bir izlenime kapıldı. Üçü evden ayrıldı ve kapının önündeki ışığın kapsama alanının dışına çıkınca karanlıkta kayboldular. Eric onların araba yoluna giden çakıl taşlı zemindeki ayak seslerini duydu. Sonra arabalarının ışıkları yanınca tekrar görünür hale geldiler. Eric çalışma odasına geri döndü ve acil servisten beklediği faksın geldiğini, hastanın adının ve kimlik numarasının prosedür gereği gizlendiğini gördü. Yuna acil servis komuta merkezinden yapılan birincil öncelikli çağrının ardından ambulansla hastaneye getirilmişti. Eric onun tansiyon, kalp atışı, nefes alma sıklığı, oksijenlenme, vücut ısısı ve bilinç düzeyi kayıtlarına göz attı. Yuna beslenme bozukluğu, ateş, kafa karışıklığı ve kötü kan dolaşımından muzdaripti. Triyaj hemşiresi elindeki kanıtlara dayanarak kan zehirlenmesi geçirdiğinden şüphelenince gerekli aramayı yapmıştı. Kan gazlarını ve laktik asit düzeyini kontrol ettikten sonra onu ikincil önceliğe sahip olan turuncu triyaj seviyesine nakletmişti. Yuna Linna değişken yaşam bulguları sebebiyle yakından takip edildiği bir odaya alınmış ve bir monitöre bağlanmıştı. Kan tahlilinin sonuçlarını beklerken ona geniş spektrumlu bir antibiyotiğin yanı sıra dolaşımına ve sıvı dengesine yardımı dokunacak bir kolloid solüsyonu vermişlerdi. Fakat Yuna antibiyotik etkisini göstermeden önce ortadan kaybolmuştu. Herhangi bir adres bırakmamıştı. Bulgularına bakılırsa tedavi edilmediği takdirde hayati tehlikesi vardı. Eric çalışma odasından çıktı ve holdeki ceketini aldı. Işıkları kapatma zahmetine girmedi. Artık yağmur yağmıyordu. Gece havası serindi ve arabanın camları buğulanmıştı. Eric silecekleri çalıştırdı ve hareket etmeden önce camın temizlenmesini bekledi. Saat gece yarısına yaklaşıyordu ve caddeler neredeyse boştu. Sokak lambalarının sarı ışıltısının, hız kameralarının, bariyerlerin ve gürültü azaltıcı siperlerin ötesinde uzanan yaz sonu gecesi koyu bir kadife örtü kadar karanlıktı. Eric Storange kavşağına geldi, merkez caddeye dönüp Dalhems yoluna devam ederek çitlerin bulunduğu bir sanayi bölgesinden geçtikten sonra ormanlık bir araziye girdi. Eskiden İsveç'te hiç dilenci yoktu ama son birkaç yıldır Avrupa Birliği'nden gelen göçmenler İsveç kasabalarında ve şehirlerinde görülür olmuştu. Buraya yardım dilenmeye gelmişlerdi. Süpermarketlerin dışında ve karda dizlerinin üstünde durarak ellerini ve boş kağıt bardaklarını uzatıyorlardı. Eric birkaç kez modern İsveçlilerin bu değişikliğe beklenmedik bir cömertlikle karşılık vermelerine şaşırmıştı. Özellikle de ülkenin ayrımcılık ve zorunlu kısırlaştırma uygulamalarını içeren karanlık tarihi göz önüne alındığında. Ağaçların arasında belli belirsiz ışıklar vardı. Eric yavaşlayarak ışıklara doğru yol aldı, sonra çakıl taşlı bir yola saptı ve kontak anahtarının ucundaki maymun bir yukarı bir aşağı zıplamaya başladı. Bir açıklıkta iki ağacın arasına asılmış bir ipte sallanan kağıtlar gördü. Uzun kontur plaklar birbirlerine çivilenmiş, üzerleri branda bezi ve plastikle kaplanmıştı. Eric arabayı çevirdi ve iki tekerleği bankete çıkararak park etti. Kapıları kilitleyip ağaçların arasına bakarak arabadan uzaklaştı.
Havaya patates ve sıvı gaz kokusu sinmişti. Yan yana duran dört yıpranmış karavanın aralarında derme çatma ahşap kulübeler vardı. Eğri büğrü bir yağ varilinden dumanlar yükseliyor, ışıldayan közler havalanarak etrafa yanık plastik kokusu saçıyordu.
Eric, Yuna, Linna buralarda bir yerde diye düşündü.
Yuna ileri seviyede kan zehirlenmesi geçiriyordu ve çok geçmeden doğru antibiyotikleri almazsa ölecekti. Dünyadaki hiç kimse Eric için uzun boylu dedektif kadar çok şey yapmamıştı. Başına şal sarmış bir kadın Eric'e ürkek bir bakış attı ve Eric yaklaşırken aceleyle sıvıştı. Eric ilk karavana doğru yürüdü ve kapıya vurdu. Karavanın altına serilen güzel bir halının üstünde çeşitli büyüklüklerde 5 çift spor ayakkabı duruyordu.
Eric yüksek sesle "Yuna" dedi ve kapıya tekrar vurdu.
Karavan hafifçe sallandı ve kapı gözleri katarakt yüzünden bulutlanmış yaşlı bir adam tarafından açıldı. Yaşlı adamın arkasındaki döşekte bir çocuk oturuyordu. Yerde yünlü bir şapka ve palto giymiş bir kadın uyuyordu.
Eric alçak sesle "Yuna" dedi.
Arkasında birdenbire dolgulu bir kaban giymiş iri yarı bir adam belirdi ve bozuk bir İsveççeyle ne istediğini sordu.
"Eric, bir arkadaşımı arıyorum. Adı Yuna Linna" dedi.
Adam kaygılı bir bakış atarak "Sorun çıkmasını istemiyoruz" dedi.
Eric "pekala" dedi ve ikinci karavana yürüyüp kapıyı çaldı.
Kapının üstü yuvarlak yanık izleriyle kaplıydı. Sanki insanlar üstünde sigaralarını söndürmüşlerdi. Gözlüklü genç bir kadın temkinli bir biçimde kapıyı açtı. Kalın bir kazak ve diz yerleri nemli, bol bir eşofman altı giymişti.
"Eric, hasta bir arkadaşımı arıyorum" dedi.
Genç kadın korku dolu bakışlarla "yandaki evde" diye fısıldadı. Yanlarına bir çocuk geldi ve Eric'i plastik bir timsahla dürttü. Eric yerde uzanan iki koltuk değneğinin üstünden atlayarak üçüncü karavana doğru yürüdü. Camlar kırılmış ve kalın karton parçalarıyla kaplanmıştı. Ağaçların arasındaki karanlıkta tıraş olmamış yorgun görünümlü bir adam sigara içiyordu.
Eric kapıyı çaldı ve cevap gelmeyince açtı.
Bir saattir radyonun ışığında arkadaşını gördü. Yuna Linna yerde duran nemli bir döşeğin üstünde katlanmış bir battaniyeyi yastık yerine kullanarak uyuyordu. Modası geçmiş bir kapitone ceket giyen yaşlı bir kadın ona kaşıkla su içirmeye çalışıyordu.
Eric sessizce "Yuna" dedi.
Karavana girerken yer gıcırdadı. Bir plastik kovanın içindeki su karavan hareket edince çalkalandı. Yerdeki halı kapının altından sızan yağmur yüzünden ıslanmıştı. İçeride yoğun bir nem ve sigara dumanı kokusu vardı. Karton yamalı pencereler gri mavi kumaş parçalarıyla kaplanmıştı. Eric içeride ilerlerken duvarda bir haç gördü. Yuna'nın yüzü bir deri bir kemik kalmış ve kırçıllı bir sakalla kaplanmıştı. Göğsü ise anormal bir şekilde çökmüştü. Gözleri sarı görünüyordu ve bakışları odağını o kadar yitirmişti ki Eric bilincinin yerinde olup olmadığını kestiremedi.
"Eric, beraberce gitmeden önce sana bir iğne yapacağım" diyerek çantasını yere koydu.
Yuna'nın gömleğinin manşetini sıyırdı, kolunun kıvrımını ilaçlı pamukla sildi, bir damar aradı, benzil penisilin ve aminoglikosit karışımını enjekte etti ama Yuna tepki bile vermedi. Eric iğneyi batırdığı yere bir plaster yapıştırırken "ayağa kalkabilecek misin" diye sordu. Yuna başını hafifçe kaldırdı ve kuru kuru öksürdü. Eric onun tek dizinin üstünde durmasına yardım etti. Yerde bir teneke kutu yuvarlandı, Yuna tekrar öksürdü, kadını işaret etti ve bir şey söylemeye çalıştı.
"Eric, duyamıyorum" dedi.
Yuna, "Krina'ya ödeme yapılması gerekiyor" diye tıslayarak ayağa kalktı. "O bana yardımcı oldu."
Eric başıyla onaylayıp cüzdanını çıkardı, kadına bir adet 500 kronluk banknot verdi.
Kadın başıyla onayladı ve ağzını açmadan gülümsedi. Eric kapıyı açtı ve Yuna'nın merdivenlerden inmesine yardım etti. Dışarıda dikilen buruşuk takım elbiseli kel bir adam karavanın kapısını onlar için açık tuttu.
Eric "teşekkürler" dedi. Diğer yönden siyah parlak ceketli sarışın bir adam yaklaşıyordu, arkasında bir şey saklıyordu. Bitişikteki karavanın yanında elinde istekeli bir sos tenceresi olan üçüncü bir adam duruyordu. Üstünde kot pantolonla yelek vardı ve çıplak kolları koyu renkli dövmelerle doluydu. Sırıtarak güzel bir arabanız varmış diye seslendi. Eric ile Yuna yola doğru yürümeye başladılar ama sarışın adam önlerini kesti. ''Bir miktar kiraya ihtiyacımız var.'' dedi.
Eric zaten ödeme yaptım diye cevap verdi.
Kel adam karavana doğru seslendi ve yaşlı kadın kapıya gelerek az önce aldığı parayı gösterdi. Adam banknotu onun elinden zorla aldı, öfkeyle bir şeyler söyledi, sonra kadının yüzüne tükürdü. Sarışın adam elindeki metal borunun uzunluğunu göstererek ''Buradaki herkesten kira toplamamız gerekiyor.'' dedi. Eric onaylarcasına mırıldandı ve en iyisinin arabaya gitmeye çalışmak olduğunu düşünürken Yuna durdu.
Kel adamı işaret ederek parayı kadına geri ver dedi.
Sarışın adam, karavanlar bana ait dedi. Tüm bunlar, her döşek, her kahrolası sos tenceresi benim malım.
Yuna, seninle konuşmuyorum dedi ve kolunun iç kısmına doğru öksürdü.
Kalp atışları hızlanan Eric değmez diye fısıldadı. Dövmeli adam, Tanrı aşkına onlarla bir anlaşma yaptık diye bağırdı.
Yuna, Eric arabaya bin dedi ve topallayarak adama doğru yürümeye başladı.
Sarışın adam, bedeli daha fazla dedi.
Eric cüzdanını çıkararak, biraz daha param var dedi.
Yuna, yapma diye itiraz etti.
Eric sarışın adama birkaç banknot daha verdi.
Sarışın adam, bu yeterli değil dedi.
Yuna sarışın adama güçsüzce hepsini geri ver dedi.
Eric hemen sadece para işte dedi ve cüzdanındaki son banknotları da çıkardı.
Yuna Krina için değil dedi.
Sarışın adam sırıttı ve metal boruyla onları işaret ederek evinize koşun ve fikrimizi değiştirmeden önce saklanın dedi.
58. Bölüm. Yuna kollarını kendi bedenine dolamış ve hafifçe öne eğilmiş kıpırdamadan duruyordu. Sarışın adamın boruyu daha sıkıca kavradığını ve kenara çekildiğini gördü. Kel adam ceketini çıkardı ve plastik bir sandalyenin üstüne astı. Yuna yavaşça başını kaldırdı ve kel adamın gözlerinin içine baktı.
''Parayı Krina'ya geri ver.'' diye tekrarladı.
Kel adam şaşırarak sırıttı ve yana doğru adım atarak karanlığa karıştı. Sustalı bıçağını açarken bir klik sesi duyuldu.
Yuna melankolik finli aksanıyla ''Eğer bıçağı hemen yere atmazsan canını yakacağım.'' dedi ve öne doğru bir adım attı.
Kel adam çömeldi. Bıçağın ucunu karşıya doğrultarak ileriye atıldı ve bıçağı saplamak için birkaç hamle yaptı.
''Yuna dikkatli ol.'' dedi ve hafifçe öksürdü.
Keskin bıçak cılız ışıkta parlıyordu.
Yuna gözleriyle bıçağı izledi ve adamın düzensiz hareketlerini okumaya çalıştı.
''Adam ölmek mi istiyorsun?'' diye homurdandı.
Yuna ''yavaş görünebilirim'' dedi. ''Ama o bıçağı alacak ve kolunu dirseğinden kıracağım. Ondan sonra hala yere yığılmamışsan sağ ciğerini deleceğim.''
Sarışın adam ''Şu finliği bıçakla'' diye bağırdı. ''Şu karvası finliği bıçakla!''
Yuna bıçağı ele geçirdikten sonra da seninle ilgileneceğim diyerek paslı bir bisiklete çarpıp sendeledi.
Kel adam bıçağı beklenmedik bir şekilde yana savurdu ve bıçağın ağzı Yuna'nın elinin tersine denk gelince yarası kanamaya başladı.
Sarışın adam zoraki bir gülümsemeyle geri çekildi.
Yuna elinden akan kanı pantolonuna sildi.
Kel adam sarışın olana bağırarak bir şeyler söyledi. Karavanlardan birinde bir bebek ağlamaya başladı.
Sarışın adam Yuna'nın arkasına geçti.
Yuna onu fark etti ama hareket edemeyecek kadar güçsüzdü.
Yuna omzunun üstünden bakınca kel adam saldırıya geçti.
Aşağıya Yuna'nın böbreklerine nişan aldı.
Bıçağın beyaz ucu bir kertenkelenin dili gibi öne fırladı.
Olaylar hızla gelişti ama yine de her şey fiziksel hafızaya kaydedildi.
Yuna hiç düşünmeden bıçağın yönünü değiştirdi, adamın elini yakaladı ve parmaklarıyla onun soğuk eklemlerini zapt etti.
Her şey süratle birbirini izledi.
Yuna adamın bileğini döndürdü, diğer elini dirseğinin altına koydu ve hızla yukarı çekti.
Adamın kolu kırılırken duyulan çatırtı derin bir kar örtüsünün altında kalmış bir dal parçasının üstüne basınca çıkan sese benziyordu. Ön kol kemiğinin kıymığı andıran parçaları, bağları ve dokuları delip geçti ve kirli bir kovanın üstüne kanlar sıçradı. Adam çığlık atarak dizlerinin üzerine çöktü ve iki büklüm yere yığıldı. "Erik arkanda!" diye bağırdı. Yuna arkasına döndü. Aniden başı dönünce bir su birikintisine basarak tökezledi. Başını kaldırıp çam ağaçlarının tepelerinin ardında uzanan gökyüzüne baktı ama dengesini korumayı başardı. Parmaklarının arasında çevirip kavrayışını değiştirdiği bıçağı arkasında saklayarak sarışın adama yaklaştı. "Adam beni rahat bırak kahrolası!" diye bağırdı ve boruyu havada savurdu. Yuna doğruca saldırıya geçti. Bir sonraki darbeyi omzuyla karşıladı, adamın alnına bir kesik attı ve koltuk altına vurarak kolunu yuvasından çıkarınca boru yere düştü. Nefesi kesilen sarışın adam Yuna'nın kolunu yakaladı ve geriye itti ama gözlerine dolan kanlar yüzünden hiçbir şey göremedi. Bir odun yığınına çarparak sendeledi ve sırtüstü düşerek olduğu yerde kaldı. Elinde sos tenceresi olan adam kampın arkasındaki karanlığa karışarak ortadan kaybolmuştu. Yuna yerde yatan adamların yanına gitti, yere eğildi ve her ikisinin de parasını aldı. Bunları yaparken soluk soluğaydı. Karavanın kapısını çalarken düşmemek için pervaza yaslandı. Erik onun yanına koştu ve Yuna yalpalayınca onu tuttu. Yuna parayı Krina'ya ver deyip merdivene oturdu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 232.